Ayrım 24.
Buna karşılık anıtlar Maneloos'u etkiledi. Tapınakların karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü kaleler. Onları saldırarak ele geçirmek kolay değildir herhalde. Şenar, bunlar tanrıların evidir dedi. Savaş tanrılarının mı? Hayır, pıta sanatkarlarının koruyucusudur. Sözleriyle dünyayı biçimlendiren odur. Hathor ise neşenin ve müziğin tanrıçasıdır. Peki ama neden kalın duvarlı kalelere ihtiyaç duymuşlar? Kutsal enerji. Onu kutsal şeylere saygısı olmayan kişilerden koruyan uzmanlara emanet edilmiştir. Kapalı tapınaklara girmek için bazı sırları öğrenmiş olmak gerekir. Başka deyişle benim Lakadiomon kralı Zeus'un oğlu ve Truva Fatihi Menelaus'un bu yaldızlı kapılardan geçmeye hakkım yok. Öyle. Firavun'un izniyle bazı bayramlarda belki üstü açık avluya kabul edilebilirsiniz. Peki bu avluda nasıl bir sırra şahit olurum? Tapınakta olan ve yeryüzüne enerjisini yayan tanrıya kurban verme törenini görürsünüz. Şenar sınırsız bir sabır gösterdi. Menelaos'un sözleriyle davranışları pek kibarca olmasa da bu iki yüzlü yabancı ile arasında bir yakınlık hissetti. Ön sezisi onu elde etmenin yolunun ona saygı göstermek olduğunu söylüyordu. Menelaos dönüp dolaşıp Truva'nın bozgunuyla sonuçlanan ve 10 yıl süren savaşa geliyordu. Düşmanın darbeleri altında ölen müttefiklerinin zalim talihine üzülüyor, Helen'in davranışını eleştiriyor ve Homeros'un galip gelenlerin kahramanlıklarını anlatırken başrolü ona vermesini arzu ediyordu. Şenar Truva'nın nasıl yenik düştüğünü öğrenmeye çalıştı. Menelaos, göğüs göğüse yapılan korkunç çarpışmaları ve Akhileus ile öteki kahramanların Helen'i geri almak için gösterdikleri çelik gibi iradeyi anlattı. Şenar, böyle uzun süren bir savaşta hile hiçbir rol oynamadı mı? Diye sordu. Menelaos önce kararsız göründü ama sonra yanıtlamayı kabul etti. Odysseus kocaman bir tahta at yapılmasını akıl etti. Bu atın içine askerler saklanacaktı. Truvalılar boş bulunup bu atın kentlerine sokulmasına razı oldular. Böylece onlara içeriden bir baskın yaptık. Şenar hayranlık dolu bir ifadeyle bu düşüncede sizin de payınız vardır dedi. Odysseus ile konuştum ama eminim sizin düşüncenizi dile getirmiştir. Menelaos şöyle bir kasıldı. Olabilir tabii. Şenar Menelaos'un dostluğunu kazanmak için zamanının çoğunu ona harcıyordu. Ramses'i ortadan kaldırmak, Mısır tahtının tek varisi olmak için artık yeni bir stratejisi vardı. 44. Şenar bahçesindeki asma çardağın altında Menelaos adına şölenler düzenledi. Menelaos, çardağı saran asma dallarına ve dalların üzerindeki buğulu salkımlara hayran kaldı. Çerez olarak iri siyah üzüm tanelerinden yiyor, çeşitli otlarla hazırlanmış güvercin yahnisi, kızarmış sığır, ballı bıldırcın, domuz pirzolası ve böbrekle damak zevkini akıldan çıkmayacak bir biçimde tatmin ediyordu. Üzerlerine varlığı pek belli olmayan tüller giymiş müzisyen kızları hayranlıkla seyrediyordu. Kızlar flüt ve küçük arplar çalarak konuklarını büyülüyorlardı. Mısır güzel bir ülke. Onu savaş alanlarına tercih ederim. Villanız hoşunuza gitti mi? Gerçek bir saray. Ülkeme döner dönmez benim için bir benzerini yapmalarını emredeceğim mimarlarıma. Hizmetçiler nasıl? Üstümüze titriyorlar. Menelaos arzu ettiği gibi granitten bir banyo teknesi aldı. İçini sıcak suyla doldurarak günde birkaç kez banyo yapmaktan hoşlanıyordu. Mısırlı kahyası bu yöntemi sağlığa zararlı buluyor, insanın vücudunu hamlaştırdığını düşünüyordu. O da memleketlileri gibi duşta yıkanmayı tercih ederdi ama Şenar'ın talimatına uyuyordu. Her gün masaj yapan bir kadın, büyük kahramanın yara izleriyle dolu vücudunu yağlayarak ovuşturuyordu. Masaj yapan kadınlarınız pek uysal değiller. Bizim ülkemizde köleler böyle sorun çıkarmazlar. Banyodan sonra benim isteğime uygun olarak bedenlerini verirler. Şenar, Mısır'da köle yoktur diye açıkladı. Bu kadınlar yaptıkları işin karşılığında ücret alan görevlilerdir. Köle yok mu? İşte ülkenizin geri kaldığı bir konu. Bu konuda ilerleyebilmek için sizin gibi adamlara ihtiyacımız var. Menelaos, kaymak taşından yapılmış bir tabağın içinde sunulan ballı bıldırcını elinin tersiyle itti. Şenar'ın son sözleri iştahını kaçırmıştı. Ne demek istediniz? Mısır zengin ve güçlü bir ülkedir elbette. Ama biraz daha ileri görüşlü bir anlayışla yönetilse daha iyi olmaz mı? Siz Firavun'un büyük oğlu değil misiniz? Onun oğluyum diye kör olmam gerekmez ya. Seti korkutucu bir kişiliğe sahip. Agamemnon'un bile onunki kadar otoritesi yoktur. Ona karşı bir komplo düzenlemeyi düşünüyorsanız vazgeçin. %100 başarısız olursunuz. Bu kral olağanüstü bir güçle donatılmış. Ben bir korkak değilim ama onun bakışları beni de korkutuyor. Seti'ye karşı komplo düzenlemekten kim söz ediyor? Bütün ulus ona büyük saygı gösterir ama Firavun da bir insan. Sağlığının kötüye gittiği söyleniyor. Şayet adetlerinizi iyi anladıysam onun ölümünden sonra tahta kral naibi çıkacak. Böylece her türlü veraset kavgasının önüne geçilmiş olacak. Şayet Ramses hükümdar olursa Mısır'ı harabeye çevirir. Kardeşim yönetme yeteneği olmayan biridir. Ona karşı çıkmak, babanızın iradesine karşı gelmek demektir. Ramses babamı yanılttı. Şayet siz benim müttefikim olursanız gelecek sizin yüzünüze gülecek. Gelecek mi? Benim geleceğim. Bir an önce ülkeme dönmemi gerektiriyor. Mısır bana düşünemediğim kadar konukseverlik gösterip, yedirip içirmiş olsa da ben burada, elinde hiçbir iktidar gücü olmayan bir konuktan başka bir şey değilim. Bu saçma hayallerinizi unutun. Nefertari, Helen'e Mer'ur haremini gezdirdi. Beyaz tenli sarışın güzel Helen, firavunların topraklarının ihtişamı karşısında hayran kaldı. Bu yorgun ve üzgün kadın, bahçelerde gezerken ya da müzik dinlerken, birkaç neşeli anın tadını çıkarmaya çalışıyordu. Buradaki yaşantısına gösterilen aşırı özen, üzerinde bir ilaç etkisi yaratsa da, son günlerde aldığı bir haber onu iyice kaygılandırmıştı. İki Yunan gemisinin onarımı tahmin edilenden daha çabuk tamamlanmıştı. Ülkesine dönüş vakti yaklaşıyordu. Mavi lotuslarla kaplı bir su birikintisinin kenarına oturmuş olan Helen gözyaşlarını tutamadı. Beni bağışlayın Nefertari. Kendi ülkenizde size kraliçe olarak saygı göstermeyecekler mi? Menelaos prestijini kurtaracak. Bir savaşçı olarak karısını evine getirmek ve namusunu temizlemek için bir kenti yerle bir edip halkını katlettiğini herkese kanıtlayacak. Oysa benim yaşantım orada bir cehennem azabı olacak. Bu duruma düşmektense ölümü yeğlerim. Nefertari'nin ağzından gereksiz bir söz çıkmadı. Helen'e dokuma sanatının sırlarını açıklamaya çalıştı. Bu konuya çok ilgi duyan Helen, birkaç gününü sabahtan akşama kadar dokuma atölyelerinde geçirdi. En deneyimli işçi kızlara sorular sordu. Hatta en lüks elbiseleri dikmeye kalkıştı. Elleri bu işe çok çabuk yatmıştı ve kısa zamanda en profesyonel ustabaşıların takdirini kazanmıştı. Bu çalışmalar onu Truva'yı, Menelaus'u, kaçınılmaz dönüş yolunu unutturdu. Bir akşam Kraliçe Tuya'nın tahterevanının haremin kapısından içeri girdiği ana kadar. Helen hemen dairesine kapanmak için koştu ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak kendini yatağa attı. Kraliçenin gelişi bir daha yaşayamayacağı mutluluk döneminin sona erdiğini gösteriyordu. İntihar etme cesaretini gösteremediğine pişman oldu. Nefertari tatlı bir sesle kendisiyle gelmesini rica etti. Kraliçe sizi görmek istiyor. Buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tuya bekletilmekten hoşlanmaz. Helen yazgısına boyun eğmekten başka bir şey yapamayacağını anladı. Bir kez daha kaderinin başkalarının ellerinde olduğunu kavradı. Mısırlı marangozların becerisi Menelaos'u şaşırtmıştı. Firavun'un gemilerinin aylarca denizlerde dolaşabileceklerine dair söylenenlerin doğru olduğu anlaşılıyordu. Menfis tersaneleri Yunan gemilerini olağanüstü bir çabuklukla onarmış ve eskisinden daha sağlam duruma getirmişti. Lakedaimon kralı sadece dikili taşları taşımak için kullanılan altı düz tekneleri, süratli yelkenleriyle bile karşısına çıkmaktan çekineceği türden büyük savaş gemilerini görmüş, Mısır'ın caydırıcı gücünün bir aldatmaca olmadığını anlamıştı. Kafasındaki hırçın düşünceleri atarak keyifle dönüş yolculuğu hazırlıklarını yapmaya başladı. Mısır'daki bu konaklama eski enerjisine kavuşmasını sağlamıştı. Askerlerine iyi bakılmış, güzel yemekler yemeleri sağlanmıştı. Tayfaları yola çıkmaya hazırdı. Menelaos kendinden emin adımlarla Kraliçe Tuya'nın sarayına doğru gitti. Helen, Mer'ur hareminden döndükten sonra kraliçenin sarayında kalıyordu. Menelaos'u Nefertari karşıladı ve karısının yanına götürdü. Üzerinde Mısır modasına uygun, askılı bir keten elbise bulunan Helen, Menelaos'a biraz aykırı göründü. Bereket versin ki onu kaçırmayı düşünen başka bir Paris yoktu. Firavun'un ahlak anlayışı böyle bir davranışı yasaklıyordu. Üstelik Mısırlı kadınlar, Yunanlı kadınlardan çok daha bağımsızdılar. Harem dairelerine kapatılmıyorlar, yüzlerini açık bırakarak özgürce geziyorlar, gerektiğinde erkeklere kafa tutabiliyorlar, üst düzey memur olabiliyorlardı. Menelaos bunu ülkesine sokulmaması gereken kötü bir davranış olarak görüyordu. Kocasının yaklaştığını gören Helen, bile bile yerinden kalkmadı ve dokuma tezgahında dokuduğu kumaştan başını kaldırmadı. ''Ben geldim Helen.'' ''Biliyorum. Beni selamlamak zorunda değil misin?'' ''Hangi sıfatla?'' ''Ama ben senin kocan ve efendinim. Burada tek efendi Firavundur. Lakadiamon'a gitmek için yola çıkacağız. Elimdeki işi bitirmem için çok zaman ihtiyacım var. Kalk ve gel.'' ''Sen tek başına gideceksin Menelaos.'' Yunan kralı karısının üzerine yürüdü ve bileğinden tutmaya çalıştı. Ama Helen'in çektiği hançeri görünce geriledi. ''Bana saldırma, yoksa imdat diye bağırırım. Mısır'da tecavüzün cezası ölümdür. Ama sen benim karımsın, bana aitsin. Kraliçe Tuya bir dokuma atölyesinin idaresini bana bıraktı. Bu benim için layık olmaya çalıştığım şerefli bir görev. Saray hanımları için elbiseler yapacağım. Bu iş beni sıkmaya başlarsa gideriz.'' Ama sen sabırsızlık ediyorsan git, seni engellemem. Öfkelenen Menelaos iki kılıcını ve üç mızrağını villanın fırıncısının değirmen taşı üzerinde kırdı. O güne dek böylesine bir öfke görmemiş olan hizmetçiler çok şaşırmışlardı. Şenar olaya el koymasaydı polis cinnet geçiren konuğu tutuklayacaktı. Firavun'un büyük oğlu Yunanlı kahramanın öfkesi dinmediği sürece mesafeli durmayı yeğledi. Nihayet Menelaos'un kolu yorulunca Şener ona bir maşrapa soğuk bira getirdi. Lakadiamon, kralı birayı içti ve değirmen taşının üzerine oturdu. ''Şu orospu, kim bilir bana ne oyunlar oynadı. Öfkenizi anlıyorum ama bunun hiçbir yararı olmaz. Helen istediği yaşam tarzını seçmekte özgürdür.'' ''Özgür, özgür. Kadınlara bu kadar özgürlük veren uygarlıklar yıkılmayı hak eder. Memphis'te kalacak mısınız? Seçme hakkım var mı? Lakadiamon'a Helensiz dönecek olursam gülünç duruma düşerim. Halkım benimle alay eder ve bana sadık subaylarımdan biri uyurken beni boğazlar. Bu kadın bana lazım. Tuya'nın ona emanet ettiği görev yalandan verilmiş bir görev değil. Kraliçe karınızı çok beğeniyor. Menelaos yumruğunu değirmen taşına vurdu. Kahrolası kadın. Ağlayıp sızlanmak bir çözüm değildir. Şimdi çıkarlarımız ortaktır. Yunanlı kulak kabarttı. Şayet ben Firavun olursam Helen'i ellerinize teslim ederim. Benim ne yapmam gerekiyor? Ramses'in saf dışı bırakılması için bana yardım edin. Seti 100 yıl yaşayabilir. 9 yıllık hükümdarlık babamı tüketti. Mısır için kendini feda etmesi gücünün zayıflamasına yol açtı. Fazla zamanı kalmadı. Ölümünden sonra iktidarın boşaldığı ilan edilir edilmez yaz döneminde bütün gücümüzle vururuz. Böyle bir strateji hemen uygulanamaz. Menelaos'un kolu kanadı kırılmıştı. Ne kadar zaman beklemek gerekecek? İnanın bana, şans yüzümüze gülecek ama tamamlamanız gereken bir yığın tehlikeli görev var. Ramses'in koluna dayanan Homeros, naibe ayrılan saray bölümünden 300 metre uzakta, bahçenin ortasında 200 metrekare alanı inşa edilmiş yeni villasını inceledi. Bir aşçı, bir oda hizmetçisi ve bir bahçıvan ilgilenecekti şairle. Homeros, içi zeytinyağı dolu bir yığın küpün yedek bulundurulmasını istedi. Ayrıca şarabına tat vermek için şart koştuğu anason ile kişnişin eksik edilmemesini arzu ediyordu. Homeros gözleri iyi görmediği için her ağaca ve çiçeğe eğiliyordu. Çiçeklerin çok çeşitli oluşu onu pek memnun etmiş görünmüyordu. Ramses, şairin yeni yapılmış bu güzel binanın kendisine layık görülmesinden pek memnun olmadığı kuşkusuna kapıldı. Ve birden şair patladı. Nihayet bir limon ağacı. Bu ağaçtan uzak kalınca güzel mısralar yazmak olanaksız. Limon ağacı yaradanın başyapıtıdır. Ramses üç ayaklı bir tabure getirdi. Homeros buna memnun oldu. Bana kurutulmuş ada çayı yaprakları gönderiniz. Kendi kendinizi tedavi etmek için mi? Anlayacaksınız. Truva Savaşı hakkında ne biliyorsunuz? Çok uzun sürmüş ve çok adam ölmüş. İşte şiirsel olmayan bir özet. Akleus'la Hektor'un kahramanlıklarını dile getiren uzun bir şiir yazacağım. ve adını İlyada koyacağım. Şarkılarım yüzyıllardan yüzyıllara aktarılacak ve insanların hafızasından silinmeyecek. Ramses Homeros'u biraz kendini beğenmiş buldu ama coşkusunu da takdir etti. Siyah beyaz bir kedi evden çıktı ve şairin bir metre uzağında durdu. Kısa bir duraksamadan sonra dizlerine zıplayıp mırmır etmeye başladı. Bir kedi, bir limon ağacı ve kokulu şarap. Hedefimde yanılmamışım. İlyada bir başyapıt olacak. Şenar Menelaos'la övünüyordu. Yunan kahramanı talihine boyun eğerek ondan istediği oyunu oynamayı kabul etmiş, kralın ve rahipler sınıfının gözüne girip dostluklarını kazanmak için Gurna tapınağına, üzerine sarı bantlarla lotus çiçeğinin tomurcukları işlenmiş amforaları sunmuştu. Bu göz kamaştırıcı eşyalar tapınağın hazine dairesine kondu. Mısır'da daha uzun süre kalmak zorunda olduklarını bilen Yunanlı denizcilerle askerler, Memphis'in banyolarına yerleşerek yiyecek maddeleri karşılığında mücevher, koku ve merhem değiş tokuş ederek ticaret yapmaya başladılar. İdare hünerlerini gösterebilecekleri küçük dükkanlar ve atölyeler açmalarına izin verdi. Subaylarla seçkin askerler Mısır ordusuna girdiler. Kamu yararına işlerde çalışanlar memur olacaklardı. Kanalların bakımı, bentlerin tamiri gibi işler onları bekliyordu. Çoğunluğu evlenecek, çocukları olacak ve kendi evlerini kuracaklardı. Seti'de, Ramses'te onların varlığından hiç endişe duymuyorlardı. Oysa ki yeni bir Truva atı ilkinden çok daha etkili bir biçimde yerini almıştı. Menelaos, Helen'i Kraliçe Tuya'nın yanında bir kez daha gördü ve karısına son derece saygılı bir biçimde davrandı. Bundan sonra karısının istediği zaman görüşebilecekler ve hiçbir biçimde karısını rahatsız etmeyecekti. Helen kocasının ciddiyetine inanmamakla birlikte Menelaos'un ağına düşmüş vahşi bir hayvan gibi kımıldayamayacak halinin kalmadığını fark etti. Lakedaimon kralı güzel bir girişimde daha bulundu. Ramses'in hıncını olabildiğince yumuşatmak. Aralarındaki görüşme resmi bir havaya büründü ve iki tarafın da bir taşkınlık yapmasına gerek kalmadı. Önemli bir konuk olan Menelaos, sarayın gerektirdiği kurallara uyacak ve naiple ilişkilerini en iyi şekilde sürdürmeye çalışacaktı. Ramses'in soğukluluğuna rağmen açık bir çatışma tehlikesinden böylece sakınılacaktı. Şenar ve Yunanlı dostu sessiz sessiz ağlarını örüyorlardı. Bakımlı yüzü, düzgün kesilmiş küçük bıyığı, manikürlü tırnaklarıyla Aşa, Şenar'ın gemisindeki kamerada ikram edilen biranın tadını çıkarıyordu. Anlaşmalarına göre bu buluşmalar gizli tutulacaktı. Şenar, Kral Menelaos ile Helen'in gelişlerinden söz etti ama genç diplomattan kuşkulandığı için planlarından hiç söz etmedi. Asya'daki durum nasıl gelişiyor? Giderek karmaşıklaşıyor. Küçük prenslikler birbirleriyle didişiyorlar. Her küçük kral, yönetimin kendisinde olması koşuluyla bir federasyon kurmayı hayal ediyor. Bu bölünme bizim çıkarımıza ama uzun sürmez. Meslek saçlarımın tam aksine Hititlerin gözünü iktidar hırsı bürümüşlerle yaşantılarından memnun olmayanları kendi bayrağı altında toplayacağını düşünüyorum. İşte o zaman Mısır büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Peki bu tehlike ne zaman baş gösterir? Birkaç yıl yarar sağlamayan konuşmalar ve pazarlıklar yapılacak. Firavun'a haber verilecek mi? Doğrudan haber verilmeyecek. Büyükelçilerimiz geri kafalı insanlar, hiçbiri geleceği sezecek yeteneğe sahip değil. Önemli haberleri elde edebilecek durumda mısınız? Henüz değil. Ama olayları ve kişileri perde arkasından yöneten kimselerle sıkı dostluklar kurdum ve onların açıkladığı sırlardan çok yararlandım. Dışişleri Bakanı Meba bana çok yakınlık gösterdi. Hemen hemen dost sayılırız. İşbirliğimiz sürecek olursa terfinizi sağlamak için girişimde bulunacağım. Asya'da tertemiz bir ününüz var. Oralarda Ramses'in adı bile geçmiyor. Önemli bir gelişme olursa beni hemen bilgilendirin. 45. Seti hükümdarlığının bu 10. yılında Ramses'e kararlı bir adım attırmak istiyordu. Naip 18 yaşında olmasına rağmen Osiris'in sırlarına ermeden hükümdarlık yapamazdı. Firavun beklemeyi yeğler, oğlunun olgunlaşmasını görmek isterdi. Ama belki de ömrü buna yetmeyecekti. Bu nedenle böyle bir girişimin delikanlının dengesini bozabileceğini bile bile Seti onu Abydos'a götürmeye karar verdi. Burada Seti, Tanrı Set tarafından öldürülen Osiris'in anısına Mısır'ın en büyük tapınağını yaptırmıştı. Seti'nin adını kullanarak onun korkunç yok etme gücünü kendisinde toplamış olan Firavun, bu gücü diriltici bir güce dönüştürmüştü. Katil Set, ölümü yenen Osiris'in ışıktan gövdesini sırtında taşıyordu artık. Babasının arkasından yürüyen Ramses, ilk anıtsal kapısından içeri girdi. İki rahip, ellerini ve ayaklarını taş bir havuzun içinde temizlediler. Bir kuyunun önünden geçtikten sonra kapalı tapınağın cephesini gördü. Burada her kralın Osiris'in kılığında heykelleri vardı ve hepsinin de önünde çiçek demetleri ve içi erzakla dolu sepetler duruyordu. Seti, işte ışık ülkesi diye açıkladı. Lübnan sedirinden yapılmış ve altın gümüş alaşımı ile kaplanmış kapılar geçilmez gibi görünüyordu. Daha ileri gitmek ister misin? Ramses razı oldu, kapılar açıldı. Beyaz elbiseli, kafası kazınmış bir rahip Ramses'i eğilmeye zorladı. Gümüş zemin üzerinde yürür yürümez Ramses, buhur kokulu, tamamen farklı bir dünyaya götürüldüğünü hissetti. Seti içerideki 7 küçük tapınağın her birinin önünde bulunan Tanrıça Maat'ın heykelciliğini kaldırdı. Bu heykelcikler o tapınağa yapılan sunuları simgeliyordu. Sonra Firavun oğlunu ataların koridoruna götürdü. Orada iki Mısır'ı birleştiren Menes'ten bu yana Mısır'ı yönetmiş olan firavunların adları kazınmıştı. Seti, onlar öldü, dedi. Ama onların kaosu devam ediyor. Sadece ka düşünceni besleyecek ve davranışlarına yön verecek. Dünya durdukça bu tapınakta duracak. Burada tanrılarla iletişim kuracak ve onların sırlarını öğreneceksin. Onların yaşadığı bu yeri koru ve yarattıkları ışığı yaşat. Baba ile oğlu hieroglif sütunlarını okudular. Bu yazılar firavunlara yeni tapınak planları yapmalarını ve zamanın başlangıcından beri var olan bu hükümdarlık görevini sıkı sıkıya korumalarını emrediyordu. Sunakları güzel ve süslü olduğu zaman tanrılar memnun oluyor ve onların mutlulukları da yeryüzünü aydınlatıyordu. Seti, atalarının adı sonsuza dek yaldızlı göğe yerleşmiştir. Onların döneminde yazılan yıllıklar milyonlarca yılı içinde barındırır. Yasaya göre yönet. Yasayı yüreğinin içine yerleştir. Çünkü o hayatın her türlü biçimini tutarlı kılar. Bir sahne Ramses'i şaşırttı. Orada Ramses, Firavun'un yardımıyla vahşi bir boğayı avlayan bir delikanlı olarak gösterilmekteydi. Heykeltıraşlar, Ramses'in kaderinin değiştiği anı ölümsüzleştirmişlerdi. Her müstakbel kral, içine çektiği büyük yazgının farkında olmadan böyle bir anı yaşamıştı. Seti ile Ramses, tapınaktan çıktılar ve üzerinde ağaçlar bulunan küçük bir tepeye doğru yürüdüler. Osiris'in mezarı. Onu görmek pek az kişiye nasip olmuştur. Birçok basamak inip yer altına girdiler ve 100 metre uzunluğunda tonozlu bir koridordan geçtiler.